Ayrım 20.
Ne olduğunu çıkaramıyordum. Uçak morların değişik tonlarda dalgalandığı bir denizin iş yapar gibiydi. Nedir bu aşağıda gördüğün? Nereye iniyoruz diye sordum. Bir orkide tarlasına dedi Filip. Seni alelade bir havaalanına indirecek değilim herhalde. Omzumda duran eliyle başımı kendisine çevirip dudaklarıma bir öpücük kondurmak isteyince başımı hızla öte yana çevirdim. Kendimi kurtarmak istedim yanımda oturan erkeğin omzumda duran kolundan, sonra vazgeçtim. Artık kimsenin karısı değildim, verem de değildim. İki kere evlenmiş ve boşanmış, kırkını geçmiş, koskoca bir kadındım. Ürkek genç kızlar gibi davranmak bana yakışmıyordu. Ama öylesine alışmıştım ki adını taşıdığım erkeğin onurunu kollamaya, özgür olduğunu ben aklıma gelmiyordu. Neyin var canım dedi Filip, düşüncelisin. Düşünceli değil, heyecanlıyım dedim. Doğruydu. Dünyanın en ilginç ülkelerinin birinde, dünyanın en eski medeniyetlerinden birini gezmekteydim. Bu ülke müzik, sanat ve aşkla iç içe yaşıyordu. Konuştukları birbirine bir piyano ile bir mandolinin sürekli düet yapması gibi geliyordu kulağıma. Astrolog din adamlarının tepelerinde müthiş ayinler düzenledikleri piramitleri geziyordum. Yucatan bölgesinin en önemli kenti Mayapan'da kilden yapılmış heykelcikleri ellerken tarih öncesinin gizemini yakalamaya çalışıyordum. Turuncunun üstünde helezonlar çizen siyah desenleriyle toprak testilerin, sasların, vazoların sade ihtişamı gözümü kamaştırıyordu. Bu diyarın şarabı tatlıydı, başımı döndürüyordu. Sütünü sertti, kendimi yakıyordu. Güneşi parlaktı, içimi ısıtıyordu. Bir üstelik aşıktım. Ya da aşkı yıllardır çok özlemiş olduğum için kendimi sırılsıklam aşık sanıyordum. Tanrım, ne güzel şeydi, sevdayı kimsenin beni asla tarayamayacağı bir yerde yaşamak. Honduras dağlarının eteklerindeydik. Azteklerden kalma bir toprak tasa bakıyordum hayranlıkla. 700 yıl önce yaşa, bu tası bu incelikle ve bu yalın zevkle yapmasını becer, inanılır gibi değil demiştim. Sen medeniyetini hep yükselen bir doğru ile giderek bugünlere vardığını düşünüyorsun değil mi diye sordu Filip. Elbette. Oysa daha önce yaşamış olan Mayalar, şu bastığın kabı yapan Azteklerden çok daha ileriydiler. Ya! Aztekler savaşçı bir kavimdi. O toplumda en iyi savaşan erkek en makbul erkekti. Oysa Mayalar astronot, bilge ve filozoftular. İcat ettikleri takvim bugün kullandığımızdan daha da mükemmeldi, inanabilir misin? Medeniyete varan doğru inişli çıkışlıdır Freya, hep zikzaklar çizmiştir. Onu hayranlıkla ve merakla dinlediğini görünce elimi tutmuştu. Freya, geri dönme. Dünyanın dört bir yanına kazılara gidiyorum, sen de benimle gel. Geçmişi birlikte keşfedelim demişti Filip. Karşı konulmaz bir teklifti. Çünkü gerçeğe varmak için en kestirme yolun yaşanmış tecrübelerden geçtiğine bir kere daha tanık olmuştum burada. Bu serüveni yakından izlemek. Sevdiğim adamla, Filip'le insanlığın sırrını keşfetmek. Bir hafta boyunca düşünmüştüm. Kalabilir miydim gerçekten? Ben Filip'e mi aşıktım, yoksa aşık olmak fikrine mi? Küçük atölyemi ve pomponumu, dostlarımı ve ailemi bırakabilecek miydim? Alışkanlıklarımı, lüferi, uskumluyu, bafle sigaramı, rakımı, boğazın saat başı değişen rengini. Birden bir gün Anadolu Hisarı'nda deniz kıyısında yaşadığım bir an geldi aklıma. Güneş batmak üzereydi, kıpkızıldı. Bu kızıllık bir saniye için gri denizin üstüne yansıdı ve denizin rengini alt üst etti. Kıpkızıl bir leke lök diye boğazın mavisinin üstüne oturdu. Çok kısa sürmüş olmalıydı bu mucize. Çünkü ben kendime geldiğimde deniz eski rengine kavuşmuştu. Çevremdeki kimse fark etmemişti olanları. Bense büyülenmiş gibiydim. Varoluş ile yok oluşun arasındaki o kısacık anı yaşamıştım ürpererek. Bu anlatması zor manzarayı ancak boğazda yaşayabilirdim tekrardan. Valizlerimi toplamış, Filip'e veda edip New York'a geçmiştim konferansımı vermeye. Yolculuğumun geri kalan kısmında, aşkından vazgeçmiş gönlü kırık kadın rolümü içtenlikle oynarken bir gün bir sergide sigaramın dumanları arasından gözüken bir resimde gerçeği görür gibi olmuştum. Yönetik bir anda beni değiştiren, dünyayı bambaşka bir gözle bakmamı sağlayan. Anadolu kadar eski ve soylu topraklardan sadece 200 yıllık bir geçmiş olan birikimsiz ve görgüsüz yeni dünyaya geçmiştim. Teknolojileri ve adalet duyguları ile 7000 yılın kültürün üstünde oturan dizleri felsah felsah aşıyordu Amerika. Tek bir ortak payda vardı aramızda. Başka kültürlerden de gelsek, başka dilleri de konuşsak, aramızda yüzyılların farkı da olsa sanat ve sevgi bizi aynı dünyanın insanları yapıyordu. Dünya bir büyük bütündü. Filip'e keşfedeceğini sandığım gibi kendi kendime de bulabilirdim sanatla baş başa kaldığım takdirde. İzime döndüm. Tam 20 yıl geçti aradan. 70'li yılların sonuna doğruydu sanırım. Noel Austin Waiter okuyordum. Saçlarına ak düşmüş bir erkeğin resmini gördüm gazetede. Birini hatırlatıyordu bana. Okudum. Aman tanrım. 20 yıl önce Meksika'yı birlikte gezip dolaştığım, aşık olduğum, yanında bir ömür yaşayabilir miyim diye düşündüğüm adamı, Filip'i. Tarihi eser kaçakçısı olduğu için yerliler vurmuşlardı. Yırtıcı kuşların paramparça ettiği cesedi haftalar sonra bulunmuştu vadide. Nina'yı aradım hemen. Nina Urgan'ı. Onuver Aftır Vater'ı dokurdu. Benim yılların gerisinde kalmış sevdamı da bilirdi. Özür dilen arkeoloğun haberini gördün mü diye sordum. Gördüm dedi. Geçmiş olsun. Ne hikaye olurdu ama. İstanbul hop oturup hop kalkardı. Belki de adamcağız sen yanında olduğun için gelişmezdi bu karanlık işleri. 20 yıl önce ayağına taş bağlanmış kuş gibi geniş ufuklara kanat açmadığım için azarlamıştı beni Nina. Kuş bu sefer yok pencerede. Onları da kendim gibi çok uzaklara uçuramadığım için beni boykot mu ettiler acaba? Aslında çok istedim kuşların tam o yerden havalandıkları uçuş anlarını seramikle yaşatabilmeyi. Çok denedim, beceremedim. Benim kuşlarım hep yere çakılı kaldılar. Siz imkansızı denemişsiniz demişti bana Ferit Etki. Neden böyle söylüyorsunuz diye sormuştum. Çünkü seramikte uçuşun hafifliğini ve hareketini vermek imkansızdır onun için. Haklıydı belki. Ama bunu bana değil kuşlara anlatsın. Çünkü içimde beni cezalandırmakta olduklarına dair tuhaf bir duygu var. Onları göklere salıveremediğim için. Beni yine aynı odaya koydular. Müşerref çok ısrar etti girişte. Süleyya Hanım odasına alıştı. Başka oda vermeyin lütfen. Orada yatan hasta bugün çıkacaksa bekleriz diye tutturdu. Müşerref ne fark eder kuzum nerede olsa yatarım diyordum. O odayı sevmiştiniz. Pencereden her ne görünüyor deyip dışarı bakıyordunuz dedi. Bir an için düşündüm ona kuştan bahsetmeyi, sonra vazgeçtim. Beni delirdi ya da bunları sanabilirdi. Geçen gün kaldığım odaya yattım sonunda. Müşerref bir duruşmaya yetişmek için beni hasta bakıcılara teslim edip gitti. Onlar beni soyup yatağıma yatırdılar. Oksijen makinesini getirmek üzere çıktıklarında hemen pencereye baktım. Yok, gelmemiş. Kuşun orada olmaması gidici değilim mi demek acaba? Sizler de anladınız artık benim çetinceliz olduğumu. Kolay kolay gitmiyorum. Öğlen tatilinde Sarı geldiğinde söyler bana doktorun teşhisini. Bakalım kaç gün yatacağım bu sefer hücremde. Ama yazık, gardiyanımın eksikliğini hissediyorum penceremin pervazında. Bu seferki kalışım bir önceki kadar eğlenceli olamayacak. Kuş gelmiyor bir türlü. İçimden ağaç geçen ev. 1958-1968. Utayıp İzgi Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken sınıf arkadaşının annesi olarak uzaktan gördüğü ve bir tanrıça kadar muhteşem bulduğu Süreyya ile ilk defa Maya Galerisi'nde tanıştı. Bu kez de akademide öğrenciydi. Süreyya artık ilk gençlik yıllarından hatırladığı baş döndüren bir güzel değildi. Ama taze güzelliğini demlendirmiş, ilginç, derin ve hala muhteşem bir kadındı. Değişik giysilerinin ve kendi resim olan takılarının uzun süre belleklerde kalmasının yanı sıra denizden gelen kalın sesi de kulaklardan silinmiyordu kolay kolay. Utarıp İzgi bir 15 dakikaya varan sohbetten sonra delikanlılık çağının ilk hayranlığını, belki bir bilinçaltı sevdasını en doğru kişiye yönlendirerek yaşamış olduğunu düşündü. Süreyya Paris'te açtığı sergiyi Maya'da da tekrarlıyordu ve ilk seramik yapıtında İznik çineleriyle kaplı bir duvarın önündeki küçük nişte duran rahleyi betimliyordu. Seramiklerinde renk seçimi ve konu itibariyle İznik geleneği vardı. Coşkulu renkleri kullandığı sulu boyalarında ise selvi ağaçlarının yıldızları uzandığı gece manzaralarıyla naif bir tat yakalıyordu. Utarık İzgi'de basıyı kopyalamadan çok gelenekten yola çıkarak çağ dışı yakalamak peşinde olduğu için Süreyya'nın işlerine hayranlık duymuştu. Çıraklık devresine rastlayan o günlerde ileride yapacağı binalarda mimar sanatçı ilişkisini gerçekleştirmek hayallerinden biriydi. Kim bilir belki Süreyya ile de çalışma olanağı bulurdu bir gün. Hayali 6 yıl sonra 1958'de gerçekleşti. 1958 Brüksel Enternasyonel Fuarı'nda Türk pavyonunu gerçekleştirme onuru akademi öğretim görevlileri olarak Utarık İzgi üç arkadaşına düştü. Utarık İzgi, Hamdi Şensoy, İlhan Türegün ve Muhlis Türkmen mimari tasarımlarını Türk sanatçılarının katkısıyla renklendirmeye karar verdiler. Hangi sanatçılarla çalışmak istediklerini kararlaştırdılar. Bedri Rahmi 250 metrekarelik bir duvarın üzerinde çalışacaktı. Sabri Berker bir başka duvarı resimleyecekti. İlhan Koman bir heykelle katkıda bulunacaktı. Süreyya'yı da ekibimize katalım dedi Utarık. Zaten iki adet duvar panosu yapıyoruz. Süreyya'yı üstünde çalışacak duvar kalmadı dedi İlhan Türevin. Duvar panosu yapmak şart değil ki. Belki başka türlü bir katkıda bulunabilir dedi Hamdi Şensoy. Her ne yaparsa yapsın bir Türk kadın sanatçı olarak fuara katılması çok hoş olurdu dedi Utarık. İlk gençliğinde esen bir rüzgar bir divanın alımlı hayalini dalgalandırıyordu gözlerinde. Süreyya Brüksel fuarına seramik fincanlarıyla katıldı. Fuarın üçüncü günü sonu ermeden fincanlardan eser kalmamış, hepsi yağmalanmıştı. Çok acele bir takım daha ısmarladılar İstanbul'a. Her gelen takım haftasına kalmadan sergiyi gezenler tarafından yürütülüyordu. Utarık İzgi fincanlar çalındıkça tuhaf bir gurur duyuyordu. Brüksel halkı Türk sanatçının işine duyduğu hayranlığını onun seramiklerini yasa dışı yollarla bile olsa evlerine taşıyarak dile getiriyor gibiydi sanki. Brüksel Enternasyonel Fuarı, biri mimari, diğeri seramik dalında iki ustanın uzun yıllar sürecek dostluğuna ve işbirliğine bir basamak oluşturdu. Bu tarif ülke İstanbul'a dönüşünde Fener yolunda yapacağı iki zeylerin iç tasarımında birlikte çalışmalarını istedi Süreyya'dan. Duvarlarına pano mu istiyorlar diye sordu Süreyya. Onlar bir şey istemiyorlar. Ben onları sanatçıların renkleri, biçimleriyle yapılarına katkıda bulunmalarının çok iyi bir şey olduğunu inandırmaya çalışıyorum. İşiniz zor Utarit Bey dedi Süreyya. Hayır değil, onları ikna ettim bile. Şöminelerini yapar mısınız? Süreyya hemen evet diyemedi. Bu iş bir bankanın dış duvarını yapmaya benzemiyordu. Kabul ederse sanatını bir takım zengin kişilerin emrine sunuyor olacaktı. Eşleri kendi zevkleri doğrultusunda Süreyya'ya ters düşen bir şeyler isteyebilirlerdi. Kapriste olabilirlerdi. Parayı verenin düdüğü çaldığını bilirdi Süreyya. Tasarıyı görebilir miyim diye sordu işi yokuşa sürmek için. Önce bir görelim bakalım. Benim çalışabileceğim bir ortam var mı? Utayıp İzgi Süreyya'nın büroya kolay kolay uğramayacağını sezdiği için krokileri evine yolladı. Büyük çalışma masasına yaydı kağıtları Süreyya bir göz attı. Hoppala dedi. Bu da ne? Önünde içinden ağaç geçen iki adet ikiz villa duruyordu. Yanlış gördüğünü sandığı için atölyede dolanıp duran Sare'ye seslendi. Pompom gel bak şuna. Ne görüyorsun burada? Çocuk kağıtların üzerine indi. Fifoş anne, bu ne tuhaf biri, içinden ağaç geçiyor dedi. Süreyya telefona koşup Utarit'i aradı. Utarit Bey, ben mi yanlış gördüm acaba, evin içinden ağaç mı geçirdiniz? Evet dedi karşıdaki ses sakin sakin. Neden? Ağacı kesmeye kıyamadım da ondan. Mimarın sadece yaratıcı değil, koruyucu da olduğunun bilincindeki bu dostuna hayır diyemezdi artık. Süreyya için koruyuculuk sadece eski yapıları değil, doğayı da korumaktı. Demek kendi gibi düşünen başkaları da vardı çevresinde. O kadar sevinçliydi ki onun içinden şarkılar geçiyordu şimdi. İçinden ağaç geçen evlerin şöminelerini yapacağımı bildirmek için aradım sizi Utarit dedi. Çok iyi ettiniz. Ben size bir şömine daha sipariş etmek istiyorum. Kimin için? Bir dostum için. Faruk Tanay'ı tanır mısınız? İnşaat malzemeleri yapan bir fabrikası vardır. Tanımıyorum dedi Süreyya. Tanışırız. Nedim Karakurt ve Haluk Şaman'ın Fener yolunda iki villalarında çalışmaya başlamadan Faruk Tanay'ın şöminesini tamamladı Süreyya. Bir şöminenin yapımı için tanıştığı Faruk Bey, Süreyya'yı Şevki Bey'den renkler anımsatmıştı. Onun gibi yaşlı olmamakla birlikte babacan görünüşlü, yumuşak, güvenilir, sakin bir insandı. Sanatçı ya da sanatçı ruhu değildi ama sanata ve sanatçılara büyük saygısı vardı ve en önemlisi Süreyya'ya fena halde tutulmuştu. Kendine hayran bir erkeğin çevresinde dolaşmasına alışıktı Süreyya. Hayatında böyle birinin bulunması onda bir emniyet duygusu uyandırıyordu. Dışarıda kar sepelerken sıcacık bir odada rahat koltuğa uzanıp güzel bir kitap okumak gibiydi emcine amade bir hayranın erkençe divan durması. Yalnızlığın ve özgürlüğün dengelenmesiydi, birine ait olma hissiydi. Kadınlara has bir sükun duygusuydu. İtmedi Faruk Tanay'ı, evliliğinden de gocunmadı. Onun evli oluşu kendini tamamen sahiplenmeye kalkmasına engel olacağı için memnun bile oldu. Bekar erkeklerle girişli ilişkilerde aralarındaki mesafenin kontrolü elinden kaçıyordu Süreyya'nın. Yine Türk erkekleri günün her saniyesinin hesabını sormaya çok meraklıydılar. Oysa onun kendi yaşama alanını işgal etmeyecek, ona soluk alma fırsatı tanıyacak güvenilir bir dosta ihtiyacı vardı. Çağrıldığında gelecek, sevgisini, istimamını ancak istendiğinde gösterecek saygılı, efendi bir arkadaşa. Bir cumartesi günü öğlene doğru elinde Hakkı Hanım'ın verdiği anahtarla Süreyya'nın öğlen yemeğini aşağı kata indiren Afife, yatak odasından çıkan bir erkekle karşılaşınca eve hırsız girdiğini zannetmiş, avaz avaz bağırmıştı. Bağırmayın efendim demişti Faruk Tanay. Ben hırsız değilim, Süreyya'nın arkadaşıyım. Afife bir daha zili çalmadan eve girmeyin lütfen demişti buz gibi bir sesle Süreyya. Anneniz yolladı beni. Yoksa anahtarınız bende ne gezer? Annem anahtar da verse sizin mi zili çalın? Çalışıyorsunuzdur diye düşünmüştüm. Çalışırken rahatsız edilmek istemezsinizdi. O günler Süreyya'nın dikkatini dağıtmak istemeden aralıksız çalıştığı günlerdi. Meksika'dan cebinde çok şeyle dönmüştü. Yeni dünyada geçirdiği süre içinde çağdaş sanatı ve değişik kültürlerin ürünlerini yakından tanıyıp incelemiş, özümsemişti ama hayır, Güney Amerika yerlilerinin sanatını yansıtmayacak işlerinde. Başka düşleri vardı. Seramin sadece sıra susamış toprak zeminden başka boyutları da olabileceğini kavramıştı ve zorlayacaktı sınırlarını. Zaten bu yolculuktan dönerken bir de küçük emay fırını getirmişti yanında. Eski mısırın kobalt karışımlı hamurunu denemişti ve bu malzemede ölçeği küçük tutmak zorunda olduğu için takılar yapmaya başlamıştı. Bakır, pirinç gibi maddeleri fırlıyor, bir zamanlar Bizans'tan Rusya yoluyla Avrupa'ya geçen tekniği kullanarak yüzükler, kolyeler, broşlar üretiyordu. Afife, Ferruh Tanay ve Süreyya etrafa saçılmış takıların, seramik ve cam parçalarının ortasında birbirlerine bakmışlardı. İlk kahkahayı Afife patlatmıştı. Süreyya da gülmeye başlayınca Faruk Tanay'ın içi rahat etmiş, geri dönmüştü yatak odasına. Faruk, cuma akşamları bende kalıyor ikseri, haberiniz olsun demişti Süreyya. Afife yukarı çıktığında aşağıdaki konuktan hiç söz etmemişti evdekileri. Süreyya'nın bir sırrını paylaşıyor olmasının ve bu sırrı kimseye söylememesinin aralarındaki soğukluğu gidereceğini umuyordu. Ama o buzdan duvarı çözmeyi yine becerememişti. Çok güçlü bir harcı vardı duvarın Sare adında. Bu konuda hiçbir suçu, bilgisi, eylemi olmadığı halde ömür boyu bir kara kedi gibi annesiyle halasının arasında duracaktı Sare. Bu yıllarda Şartı Paşa atölyesindeki müdavimler hiç değişmemiş, sadece çoğalmışlardı. Utarık ne zaman akşamüstleri Süreyya'ya uğrasa orada Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Ahmet Kutsi Tecer'e, Melih Cevdet'e, Sabahattin Eyüboğlu'na, Şakir Eczacıbaşı'na cimcozlara rastlıyordu. Onlar her çarşamba Süreyya'da buluşup ya George'un kulesine ya Kum Kapı'da, Kör Agop'un veya Balık Pazarı'nda Lefter'in meyhanesine gidiyorlardı. Modadaki Koçaya veya Kalamış'taki Todori'ye gidecek olurlarsa Kadıköy yakasında oturan Nina Urgan da katılıyordu gruba. Süreyya ömrünün 50 yılını birlikte geçirmiş olduğu zengin çevrelerden, lüks lokantalardan ve yüksek burjuva alışkanlıklarından kendi gönül rızasıyla kopuyor, sanatçı dostlarının ödeme sınırları içindeki daha mütevazi mekanlara, başka alışkanlıklara doğru kayıyordu. Ama geçmişinin soylu düzeyinden hiç ödün vermeden. Kılıçeli'nin karısı Ken giydiği bord, Dior, Givenchy markalı giysilerle değil, Anadolu desenleriyle süslenmiş, Ayla Ergüksel imzalı mor ya da turkuaz etnik giysilerle dolaşıyordu. Fırlantalar, zümrütler değil, emay ya da cam takılar takıyordu. Her zaman olduğundan çok daha çarpıcı, havalı ve şıktı. Süreyya zaman zaman geçmişinin izlerinden yola çıkarak bazı münakaşaların içinde buluyordu kendini. En çok da en yakın ve sevgili dostu Sabahattin Eyüboğlu ile çatışıyordu. Bir gün dört kişi Bursa'ya gezmeye gitmişlerdi. Çelik Palas'ın salonunda oturuyorlardı. Böyle lüks yerler sinirime dokunuyor. Çıkıp doğru dürüst bir yere gidelim yemek yemek için dedi Sabahattin Eyüboğlu. Buranın neresi lüks kuzum diye sordu Süreyya. Sana lüks gelmeyebilir, ben halk çocuğuyum. Burası bana göre lüks. Burayı lüks bulmadığıma göre senin gözünde ben de çocuğuyum Sabahattin. Sen köşk çocuğusun kızım. Köşk çocuğu olduğun hiç unutamadığın için de burasının lüksü sana batmıyor. Buranın lüksü bana batmıyor çünkü burası lüksten çok uzak, köhne bir otel. Köşk çocuklar için öyle olabilir. Süreyya ilk defa terbiyesini bozmayı ceza aldı. Neden bana köşk çocuğu derken sesinde orospu çocuğu dermişin gibi bir tını seziyorum? Durun, durun, durun çocuklar. Ne kadar saçma bir şey üstüne tartıştığınızın farkında mısınız diye araya girdi Şakir Eczacıbaşı. Sen sus, karışma dedi Sabahattin. Neden? O da mı köşk çocuğu diye sordu Süreyya. Süreyya Allah aşkına ne oldu sana böyle? Bana kız, ona kız Şakir. Kendi dışında hepimizi şey çocuğu zannediyor. Ne çocuğu zannediyormuşum diye üsteledi Sabahattin. Sence salaştan hoşlanmak, dökülen pis yerlerde dolaşmak bir erdem öyle mi? Yahu bilirdiniz misin? Çocuklar gibi incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey üstüne münakaşa ediyorsunuz diye araya girdi Şakir. Ben münakaşayı bitiriyorum. Burada yemek yemem nokta. Ben de buradan başka yerde yemek yemem dedi Süreyya. Şakir resepsiyona yürüdü, hesaplarını ödedi. Hadi bakalım, madem öyle evlerimize geri dönüyoruz dedi. Bir karış suratla arabaya döndüler. Araba vapuru kuyruğunda vapura binmek üzere beklerlerken bir gülme tuttu hepsini. Süreyya Sabahattin'e döndü. Allah aşkına doğruyu söyle bana. Kız çocuğu olduğum için benim evde lüks mü senin gözünde? Hayır, orası senin inin. Yani şimdi de bana hayvan mı diyorsun? Sana hayvan değil, aslan diyorum. Süreyya, aslan. Aslansın sen dedi Sabahattin, barıştılar. Süreyya ilk mavi yolculuğunu 1959 yılında yaptı. İçinden ağaç geçen evin şöminelerini yeni bitirmişti ve aynı yıl babasını kaybetmişti. Emin Paşa Yalova'da geçirdiği bir beyin kanamasından sonra ambulans İstanbul'a nakledilmiş, bir süre evinde kendini bilmeden yatmıştı. Zaten yıllardan beri hastaydı. Ölümü kendi için belki de bir kurtuluştu ama Süreyya çok acı çekmişti. Defalarca rüyasında görmüştü babasını. Son gördüğünde babası paşa üniforması içindeydi ve kızına ''Benim için üzülme yavrum, hatta acılarım dinmiş olduğu için sevin, artık huzur içindeyim.'' diyordu. Yine de babasının o uzun boylu dimdik adamın son yıllardaki ufalmış kırılgan gövdesini, ızdırap dolu gözlerini hatırladıkça içi yanıyordu Süreyya'nın. O günlerden birinde Süreyya manen ve bedenen ne kadar yorgun olduğunu anlatıp duruyordu bir akşam konuklarına. Cevat Şakir gümbür gümbür gürleyen sesiyle seni Akdeniz'in sularında yıkamak lazım kız, başka türlü arınıp dinlenemezsin demişti. Akdeniz'in sularında yıka beni o zaman dayı. Öbür gün Bodrum'a döner dönmez bir tekne ayarlayacağım sana. Küçük atölyeyi dolduran onca insandan sesler yükselmişti. Beni de yıka, beni de, beni de. Sonunda o sırada atölyede bulunmayan Nina'nın da katılmasıyla tam 33 kişi olmuşlardı. Ruhun gemisine döndük yahu demişti Cevat Şakir. Dayısı birkaç yıldan beri Aliye ve Süreyya'nın ısrarlarıyla gelip gitmeye başlamıştı Şakir Paşa apartmanını. Annelerini kaybettiklerinden beri Hakkiye ve Ayşe ağabeylerine karşı daha yumuşak bir tavır takınmışlardı. Özellikle de ağabeylerinin Bodrum'da doğan ve büyüyen kız İsmet'i görmelerinden sonra. Çocuk kızıl parıltılar yansıtan sarı örgüleriyle narin bir papatya yandırıyordu. Cevat Şakir ağır hasta olduğunu telgrafla öğrendiği annesini 8 yaşına yaklaşan kızını tanıştırmak için yanında getirmişti. Çocuk yolda üşütmüş, nezle olmuştu. Abi, annem bu haliyle bir de nezle kapmasın. İsmet birkaç gün adada kalsın, nezlesi geçince alır getiririz diye ısrar etmişti Ali'ye. İsmet'i diğer çocuklarla beraber adadaki evde bırakmışlardı. Sarı İsmet Hanım'a kendi adını taşıyan küçük torununu görmek nasip olmamıştı. Ama yattığı hastane odasında sevgili oğlunun kolları arasında vermişti son nefesini. Cevat Şakir perişandı. Annesinden gelen mektupları yüreğinin üzerinde taşıyabilmek için sol yönü cepli ceketler giyen Cevat uzun yıllar hasretini çektiği anısından söküp koparmak zor olmuştu. Onun derin üzüntüsü ve kınalı yapıncağı andıran örgülü küçük kız, kardeşlerin arasındaki buzları eritmiş, zaman içinde kardeşlerin ilişkisi eski sıcaklığına kavuşmuştu. Uzun zamandan beri o zaten Cevat Şakir değil, ünlü merhabasıyla etrafındakilerin gülünü ışıtan, bir nefeste Yunan mitolojisini önümüze seriveren balıkçıydı. Homer'di, Oedipus'tu, Poseidon'du ve onun bulunduğu mekanları ışığa, bilgiye ve neşeye boğan kişiliğini uzun süre karşı koymak imkansız gibiydi. 1959 yolculuğu, Mavi Yolculuk adıyla dilimize yerleşen gezilerin ilkiydi. Cevat Şakir tekneyle çok dolaşmıştı o sularda. Yanında bir iki de meraklı turist bulunurdu ekseri. Ege coğrafyasını keşfe çıkmış bir Ulysses gibi adım adım gezerdi koyları. Bu kez 16 metre boyundaki salaş bir teknenin içinde uyku tulumları, rakıları, paket paket sigaraları, havlulara sarılmış buz kalıpları, ortasından kesilip buzlara yatırılmış karpuzlarıyla tam 33 kişiydiler. Tekneli de İstanbul'dan gelmiş. Maceracı adlı tekne Marmaris'ten kalkıp burunları dolana dolana Bodrum'a getirmişti yolcularını. Geceleri uyku tulumlarına veya battaniyelere sarılıp güvertede uyumuşlardı. 15 gün boyunca denizle, yunuslarla, tarihle ve rakıyla öylesine iç içe girmişlerdi ki Bodrum'a vardıklarında aralarında bir süre kendini Likyalı bir balıkçı ya da İksantos'tan gelen bir Yunan tanrısı sananlar olmuştu. Her güne daha güneş ufukta kan kırmızı rengiyle yeni yeni gözükürken balıkçının genzinden yükselen gür bir merhaba ile başlamışlar, onun tuttuğu balıkları ateşte kızartıp yemiş, ondan dinledikleri efsanelerin yanı sıra adını saydığı yüzlerce bitkiyi, çiçeği, otu, ağacı tanımışlardı. Süreyya ve arkadaşları mavi yolculuksuz edemez olmuşlardı ve her yıl tekrarlanmıştı bu serüven. Süreyya birkaç yıl sonra 1962'de Prag'da Uluslararası Seramik Sergisi'nde en büyük ödül olan altın madalyayı kazandı. 1955'te Keynes'te kazandığı gümüş madalyadan sonra kendini uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamış oluyordu böylece. Artık o bir ustaydı ve seramikte ufkunu genişletmesinin zamanı gelmişti. Teknik Üniversitesi'nin jeoloji bölümüne başvurdu ve çeşitli araştırmalardan sonra çok elverişli bir malzeme ile geçirdi. Bu malzemeyle yüksek pişirimli türleri denedi. Toprağın karışımlarıyla ve atölyeye nakliyle sevgili Hasan Ustası uğraşıyordu. Süreyya ise sabaha kadar fırınının başında değişik pişirim dereceleri deniyordu. Alacalı sırlar yüksek pişirime uymadığı için renklerden vazgeçiyor, sıra altı oksit boyaları kullanıyor, tek renklerde yoğunlaşıyordu. Grey çalışmaya başlamıştı. Çok yoğun bir kış geçirmiş olmasına rağmen o yaz mavi yolculuğa çıkmadı Süreyya. Yapılacak özel işleri vardı. Pompon damdansiyona başlayacaktı. Çocuğun üniformaları hazır edilecek, kitapları, defterleri alınacaktı. Yaz boyunca biraz da Fransızca çalışmasını istemişti kızın.